Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dinam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Periskopçular aşağıdan, ben de her sabah yaptığım gibi Twitter üzerinden insanları çağıralım. Biz bir şeyi bilinçli olarak atladık. Atladık derken yani görmezden gelmek anlamında söylemiyorum bunu. Yeri gelecek nasıl olsa konuşacağız diye. Bugün yayının başlığında gördüğünüz ifade yani ama yol çöktü Türkçe olarak yanlış bir ifade. Çünkü orada hani o sertleşme kuralı gereği çöktü olarak yazılması gerekiyor. Hikayesi bugünkü zamanın geçmiş zamanın içinde bir hikaye kipini kullanarak söylüyoruz bunu. Çöktü diye yazılması gerekiyor. Ama o bir zihniyete vurgu yapmak için öyle yazıldı. Çünkü sürekli olarak bugünün iktidarını ve tesadüfe bakın ki 1930'ların sonu boyunca Adolf Hitler de böyle anılmış. Hep ama yol yaptı, yol yaptı diye anlatılıyordu. Bu biraz sadece yol yaptı felsefesini destekleyen insanların başka hiçbir şeyden bahsetmemesi, tırnak içinde cahil olarak adlandırılmasında biraz vurgudan kaynaklanan bir şey. Ama yol çöktü biliyorsunuz. Bundan iki gün önce yayın sırasında da konuştuk. Bugünkü iktidarı çok destekleyen, bugünkü iktidarın hatta varlığıyla birlikte kendi varlığı katlanarak büyüyen müteahhit şirketlerden bir tanesinin yaptığı Zonguldak'taki otoyol çöktü. Yolun bir bölümü hem de olduğu gibi indi. Dün sabah da farklı bir vesileyle kısacık anlatmıştım. Aslında tartışılan şey şuydu. Yol mühendisleri, o müteahhitler, pek çok insandan duydum bunu daha sonrasında. Ya o geçişin yapılması için dolgu kullanılması çok saçma. Orayı niye dolduruyorsun ki? At bir viyadük, geç diyordu insanlar. Tabii hepimiz böyle müteahhit olmuş gibi davrandığımız için bunu bir yandan anlıyor gibi davranıyor herkes ama anlamak, bilmek zorunda olduğumuz şeyler değil bunlar. Ama buradaki zihniyeti bilmek zorundayız. Çok sevdiğim bir abim var biliyorsunuz, size de anlatmıştım daha önce. O kendisinden bahsedilirken emekli hazineci diye bahsedilmesinden hoşlanıyor. Bugünün böyle unvan, titri düşkün insanları düşündüğünüz zaman aslında hani burada paylaşsam sizinle oha diyeceksiniz çok büyük ihtimalle unvanını duyduğunuz zaman. Öyle sıradan biri değil yani. Dün bir şey paylaştı benimle, bir not hazırlayıp yollamış. Aslında bugün tam da bu konu konuşulurken iyi ki dün kullanmamışım onu. Hafta sonu yazdığı bir şey çünkü. Ama bugünü çok iyi anlatacak bir çalışma. Çünkü benim doğrusunu isterseniz aklımın köşesinden geçmeyen ancak ve ancak gerçek bir hazinecinin uğraşacağı. Ulan bu devletin kör kuruşunu kim yutuyor? Hangi vicdansız gebertti bu parayı diye düşünebilecek ve bunu meslek edinmiş, gerçekten bu iş üzerinde çalışmış, ömrünü vakfetmiş insanların yapacağı. Sağ olsun o sevgili abim de bunun çalışmasını yapmış ve yollamış. Çok tuhaf bir şey var arkadaşlar. Benim hiç dikkatimi çekmemişti. Bakın şimdi sizinle öyle bir şey paylaşacağım ki sakın yanlış anlamayın. Burada yayının zaten kıdemli izleyicileri, yayından önce de bir izleyici sağ olsun paylaşmış 5 yıl önce bu sabahki yayını. Pek bir şeyimiz değişmemiş. Gerçekten çok mutluyum. Söylem çok şükür değişmemiş. Burada kütüphanede bir değişiklik var eski haline göre. Ama onun dışında bir şey yok. Bu yayının eski izleyicileri biliyor. Burada öyle bir ekonomi dersi anlatalım, uçalım kaçalım öyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Ama hepimizin anlayacağı kadar ekonomi konuşmak zorundayız. Çünkü konuşmazsak yapılan hırsızlığı görmeyeceğiz. Bütün derdimiz bu. Şimdi o sevgili abim şöyle bir çalışma yapmış. Demiş ki, ulan hep söyleniyor. Yani insanlar bahsederlerken bu taahhüt sektörü üzerinden, inşaat sektörü üzerinden ülkenin kalkındığını söylüyorlar. Hatırlayın çok büyük bir yalan olarak AKP ile birlikte pompalanan işte imalat sektörü şu kadar etki yapıyor, tarım sektörü bu kadar yapıyor ama inşaat sektörü çalışmaya başladığı zaman inşaat ya Resulallah bir çalışmaya başlıyor 13 ayrı sektörü kalkındırıyor, hatırlıyor musunuz? Peki diğerleriyle birlikte bu inşaat sektörü nasıl bir yer almış Türkiye'nin genel çalışması için dedi. Oturmuş kıymık kıymık çalışmış ve 1998'den beri çalışmış. Haksızlık olmasın diye. Bakın buranın altını özellikle çiziyorum. Haksızlık olmasın diye. Hani sen sadece bu iktidarın içinde çalışma yapmışsın. Bunlar zaten böyle. Zaten sevmiyorsun, eleştiriyorsun. Alakası yok. Geçmişten bugüne kadar. Ve bir hatırlatma içinde deniyor ki özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2008 yılında ve 2016 yılında iki defa milli gelir hesaplamasında değişikliğe gittiğini de hatırlatmak isterim diyor. Bunun dışında 2001 ve 2009'da kriz yılları. Tabloyu hazırlarken de bu yılları diğerlerinden ayırarak hakikaten hak geçmesin diye yapmış. Tertemiz bakalım yani, bittikten sonra görelim. Bu kadar şamatayı neden yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Diyor ki 1998-2020 yılları arasındaki 18 yıl için milli geliri iktisadi faaliyet kollarına göre ayırdım. Bu demin verdiğim bilgiyi veriyor. Yani iki kez TÜİK hesaplamada yöntem değiştirmiş. Tarımın hali 1998'den itibaren içler acısı. Kıymık kıymık geliyor. %12,5'la başlamış 1998'de. Yani Türkiye'nin toplam milli gelirine oranla yapılıyor. Bütün sektörler ayrılıyor. %12,5'lardan %6,6'ya düşmüş. Bakın bugün için %6,6 tarımın milli gelir içindeki payı. Oysa biz hep ne diyoruz? Bize yalan söyleyenler hep ne diyor? Tarım sektörü kalkındıracağız, uçacağız, kaçacağız, orasından atlayacağız, burasından zıplayacağız. Gelinen yer burası. Sektörler imalat sanayi, inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri benim çok dikkatimi çekti bu çalışmanın sonunda diyor. Çünkü imalat sanayinin payı 1998 yılında toplam gelir içinde %22 iken %14'lere kadar düşmüş. 2016'da bu gelir hesaplamasındaki değişiklikten sonra da %18'e çıkmış imalat sanayi. Bu neden bizim için önemli? Bu ülkede üretileni anlatıyor bu. Burada hani hep söylüyoruz ya, bunun içinde girdi maliyeti var. Neden? Biz dünyaya nasıl mal satıyorduk? Aklınızdan çıkartmayın bunu. Biz dünyaya nasıl mal satıyoruz? Yarı mamul topluyoruz sağdan soldan. Yani dövizle vererek başkalarından bir şey alıyor. Onu mamul hale getirdikten sonra satıyoruz. Yani bir nevi tırnak içinde aracıyız. O nedenle bizim imalat sanayimiz hayati önem taşıyor bizim yaşamımızda. Onun için mesela Avrupa'da kriz olduğu zaman Türkiye'de bir anda düğümleniyor hayat. O yüzden Türkiye'nin en çok ihraç mallarını yolladığı sektörler arasında bunlardan çıkanlar var. Çünkü biz böyle çalışıyoruz. İmalat sektörü bizim için can damarı. Tarım zaten patlamış durumda. Demin söylediği gibi %6,6'ya düşüyor. Yaşayın Feriha Hanım. Birleştirip satıyoruz biz. Çok doğru bir tanım bu. Biz birleştirip satıyoruz. İnşaatın payı, dikkat, inşaat ya Resulallah. %6'dan başlıyor 1998'de, %8'e çıkıyor. 2016 yılında gelir hesaplaması değişiyor ve %5'e kadar düşüyor. Ama buradaki gelir hesaplamasındaki farklılık aslında inşaat sektörünün lehine oluyor. Yani orada %5'e düşmesine rağmen toplam maliyetler içinde, toplam girdiler içinde baktığınız zaman sektörün yeri oynamıyor. İnşaat hala hayat damarlarından bir tanesi. Ve burada en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu diyor ve çok şık bir soru soruyor. Dikkatimi çeken sektör gayrimenkul faaliyetleri. 1998 yılında milli gelir içindeki payı %4,7 iken 2009 yılında, 2009'da ne oldu hatırlıyor muyuz? Küresel kriz, evet. Yani o başladı ya, mortgage krizi, yıkıldı her yer. Bütün dünya, Asya, Amerika, böyle üzerinde çok şatafatlı logolar, isimler taşıyan kartonlarla işsiz kalmış çok acayip profesyoneller görmüştük, hatırlıyorsunuz 2009. Diyor ki 2009 yılında %10,4'e çıkmış. Ben anlamadım. Ah be güzel abim, sen anlamadıysan biz hiçbirimiz anlamayacağız ama ben yine de sorayım. Dünya krizden kırılırken kim, hangi akla hizmet gayrimenkul faaliyetini artırır? Bunun mantığı ne? Bu işler krediyle yapılıyorsa, ki öyle yapılıyor biliyorsunuz. Buna krediyi kim, neden verir? Bak doğru soru, şık soru bu. 2016 sonrasında bu sektörün payı da %6'lı düzeylere düşüyor. Yani gelir hesaplamasından sonra. Bunun üzerine tekrar hesapta bir değişikliğe gidiyor. Diyor ki bir dakika, o zaman başka bir kıyaslama daha yapmak zorundayız. Çünkü bu bize sağlıklı veriyi vermez. Diyor ki imalat sanayi, yani inşaat ayrı gayrimenkul faaliyetlerine ilişkin bir hesap ekleyelim. Yani İnşaat sanayine verilen önemle imalat sanayine verilen önemi kıyaslayalım kardeşim. Yapalım. Yani bunları tek tek rakamsal olarak çıkartmak bizi kurtarmayacak. Bunlara ne kadar verilmiş? Deniyor ki 2001 krizinden sonra imalat sanayi ile inşaat ve gayrimenkul faaliyeti paylarının arasındaki fark azalmaya başlıyor. Tabloda veri var. Önce makas daralıyor inşaat sanayiyle. 2008 yılında negatife düşüyor. Yani inşaat işleri imalat sanayinden çok daha hızlı büyümeye başlıyor ve milli gelirden daha fazla pay alıyor. Tarih 2008. Demin ne diyordu bu emekli güzel hazineci abim? Dünyada krizin yaşandığı yıl o. Mortgage krizi üstelik. Bakın düşünün, bu mortgage krizi. Yani insanlar evler alıyorlar, yerleşmek üzere binalara paralar yatırıyorlar ama paralar geri dönmüyor. Niye? Ödeyecek güç yok. Ve size daha önce anlattığım gibi 2001 krizinde de olduğu gibi mesela bankaların binlerce evi olmaya başlıyor. Binlerce konut stoku birikiyor. Bugün var yani sadece İstanbul'da yüz binlerce konuttan bahsediliyor. Sürekli yapılıyor ama sürekli takır takır sıkılıyor. O soruyu soruyor. Neden kardeşim? Ulan küresel kriz var be. Küresel kriz var. Ve bunlar bir yandan finanse edilmek zorunda. Neyle finanse ediyorduk bunları? Evet, krediyle. Soru bu diyor. Soru bu. Buna krediyi kim verir ya? Buna krediyi seni borçlandırmak isteyen verir. Seni nasıl borçlandırıyor? Şimdi yayının başına döneceğiz. Ve bugünkü kritik açmazı göreceğiz burada. Sana bu krediyi verenler döviz karşılığında veriyorlar. Hiçbiri sana Türk lirası olarak açayım, hatta %0.69'dan başlayan kredi vereyim. Banka sana öyle saplıyordu ya 2001 krizinde. Hatırla, hatırla güzel kardeşim. 0.69'la, bak bu kulaklar, bu gözler gördü. 0.69'la kredi verildiğini gördük. 0.69 dediğim bedava. Peki bu krediler için en acıklı bölüm nedir? 2008 yılında diyor. Küresel kriz olduktan sonra 2009 yılı için bir hesap daha yapalım. Diyelim ki bu hesabın içindeki başlık dış borç stokumuz olsun. Öyle ya, bir yandan kredi topluyoruz biz takır takır döviz. Yapıyoruz inşaatı. İnşaat ya Resulallah. Yaptık, dağ taş inşaat doldu. İşte TOKİ'lerin evleri doldu. 5 tane hiç tanımadığımız müteahhit yükseldi. Onlar milyonlarca site yapmaya başladı. İstanbul'dan Plüton'a doğru giderken Beylikdüzü'nden geçiyorsun ya. İşte o Plüton yolu üzerinde gördüğün, ulan bunlar da kim oturur kardeşim? 5000 daireli site mi olur? Bu nedir ya? Şehir yapmışlar, Çin Seddi gibi dediğin yerler var ya, onları soruyor işte. Allah Allah. E bizim o zaman dış borç stokumuzda da bir şişme olması gerekiyor değil mi? Diyor ki 2009'da 281 milyar dolar olan dış borç stoku 2015'te 402 milyar dolara çıkıyor. Farkı gördün mü? Hah. O aradaki şuradaki öpücük işte. Senin hissettiğin ıslak. Şimdi diyeceksin ki haklı olarak. Bir dakika abi. Ben ev almadım ki. Ben konuta yatırım falan yapmadım. Ben bir tane işte atadan, dededen, babadan kalmış. Tamam mı? Aldım. O ev bana kaldı. Ben onda oturuyorum. Bak güzel kardeşim, şunu unutma. Hep söylüyorum yani. Mesela geçiş garantisi verilmiş bir köprüden geçmemen o köprünün senden geçmeyeceği anlamına gelmez. Aynı şekilde konut finansmanı için dünyaya bu kadar büyük kredi açığı verilen bir ortamda senin ev almaman, evin seni almaması anlamına gelmiyor. Burada görüldüğü gibi ev senin üzerine çökmüş durumda zaten. Neden? Devam ediyoruz. Burada en kritik soru soruldu şu anda. Biz bunu niye yaptık o zaman? Satamayacağımız evler yapıyoruz. Kimsenin alamayacağı konutlar birikiyor. Bankalar bu işte sadece kredi topluyorlar. Ama o kredinin bir ödeme zamanı var. Çünkü bu kredi döviz üzerinden ödeniyor değil mi? 402 milyar dolara çıkan dış borç stoku 2015 yılında, bahsettiğimiz süre 6 sene ya. Sadece 6 sene. 6 senede bu kadar katlıyor. Dolar cinsinden katlıyor. Dikkatini çekiyorum. Çünkü yayının asıl anlatmaya çalıştığı hikaye o olacak zaten. Biz bunu niye yaptık diye soruyor haliyle hazineci, emekli hazineci abim. Biz bunu niye yaptık ya? Öyle ya kardeşim, yapıyorsun, satamıyorsun, elinde patlıyor, insanların alım gücü yok. Bakın bunların içinde şu bölüm yok, demin biri yazdı, görmedim ismi, kusura bakmasın. Bunların içinde garantiler, geçişler falan yok, bahsettiğimiz o değil, konuta yapılan stok yatırım. Yani inşaat sektörüne haldır uldur dalmamızın sonucunda gelinen nokta burası. Çünkü sürekli finansman, kamu finansman topluyor. Bunların bir bölümü özel sektör tarafından yapılıyor. Onlara devlet garantisi verildiği için arkasında mecburen hazine duruyor. Bir bölümü zaten kamu özel işbirliğiyle yapılıyor. Zaten tarafı devlet. Ne demek bu? Heh, köprü senden geçti işte. Tam o noktada köprü senden geçiyor güzel kardeşim. Ve sen diyorsun ki 2015 yılında 402 milyar dolara çıkan bu borç stoku nasıl ödenecek? Güzel soru orası. Neyle almıştık parayı? Dövizle. Evet, o zaman dövizle ödeyeceğiz. Bu yayını niye yaptık? Derdim benim ekonomi anlatmak falan değil. Hani sana birileri çıkıp yalan söylüyor ya sürekli. Yani işte ters dolarizasyon başlayacak. Ne başlayacak? Ben sana ters dolarizasyonu göstereyim. Dakika itibariyle canlı skor alalım. Bağlanalım. Şu anda döviz piyasasında yeşil olan, yani burada 2015 itibariyle dış borç stokumuzu kendi cinsinden belirlediğimiz döviz yeşil olan şu dakika itibariyle 8.28'den satılıyor. Bu ne demek biliyor musun? Sen uyurken köprü senden defalarca geçti. Defalarca o hiç oturmadığın, görmediğin, Plüton'a İstanbul'dan Plüton'a doğru, Edirne üzerinden Plüton'a doğru giderken geçtiğin Beylikdüzü var ya, oradaki o yapılan Çin Seddi gibi binalara, lan bunda kim oturur demiştin ya, bina sende oturuyor. Senin orada oturman gerekmiyor. Çünkü bu borç ödenecek. En kritik soru. Nasıl ödeyeceğiz bunu? İşte sıkıntı bu. Ekonominin zurnanın zi dediği yer, hatta zi bemol dediği yer burası işte. Çünkü bu para için bizim piyasadan döviz toplamamız gerekiyor. Evet. Yani bu ne demek? Dövizin fiyatı yükselecek. Biz ne konuşmuştuk? Ekonominin temel çekirdeği neydi? Bir malın arzı, yani sunumu yükselirse, yani çok fasulye üretilirse bir ülkede, fasulyenin fiyatı ucuzlar. Neden? Ulaşmak kolaydır. Bir malın fiyatının artmasının gerekçelerinden bir tanesi o malın nadir bulunur şeylerden olmasıdır. Ama burada dövizi toplamak üzere giden biz, borç stokumuz dağlar kadar, o zaman haliyle bize dövizi verecek olanlar ne yapacak? Evet, yüksek faizli borçlanacağız. Değil mi? Bir yandan da dövizin normal piyasa içindeki fiyatının yükseldiğini düşün. Sanırım anlaşılmayan bir bölüm kalmamıştır. Şu 18 dakika içinde anlamadığınız, bir dakika ya, burası bana ters geldi diyebileceğiniz bir yer var mı? Varsa lütfen anlatın. Ben bir hoca değilim, estağfurullah, öyle bir derdim yok. Ama bunu bu basitlikte anlatmayı becerebilecek bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü benim alanım harbiden ekonomi, uydurmuyorum ben. Yani okulun kantinine 2 sene uğrayarak bitirmişlerden değilim. Bak arkada duruyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Bu döviz neden yükseliyor sorusu sana anlatılan yalanlarla alakalı değil güzel kardeşim. Bak dün itibariyle ülkeyi tek başına yöneten kişi çıkıp dedi ki televizyon ekranlarında, ben işi gücü bitirdim. Vallahi bende bir şey yok. Kongre, mongre alayını temizledim. Bundan sonra top sende, ne bok yiyorsan ya. Bak başının çaresine, bana ne ya. Sokağı kapattım. Ramazan geliyor. Oruç tutuyorum, ben sen de tutacaksın. Tut sen de tut. Tutmuyor musun? Ortalıkta yeme, evinde. Ne zıkkımlanıyorsan evinde. Evinde. Dışarıda esnaf, para mara vermem. Ne parası vereceğim ben? Ne parası vereceğim esnafa ben? Yok öyle destek meslek. Kapattım. Kapattım. Bitti. Yüz yüze eğitim, valilikler karar verecek. Aşı, aşıya hiç girilmedi. Hiç yok. Bak biz bu toplantıyı bunun için bekledik. Aşı yok piyasada. Ve bütün bunların dışında asıl sıkıntılı bölüm bu. Bu gösterilmemeye çalışılıyor sana. O yüzden istedim ki çok basit ya, çok basit, böyle hani çekirdeğini ben alayım. Sana gerçekten bitmişi kalsın. Yayıncılıkta işin bonfilesi denir buna. Sana bonfilesi kalsın. Ben temizleyeyim sağını solunu. Sen elinde tuttuğuna bak güzel kardeşim. De ki evet ya, ama bu şemsiyenin çok çok zor açılma ihtimali. Bence de. Bence de. İmkansız mı? Hayır. Üretim ve dağılım modelini değiştirdiğin sürece çok sıkıntılı bir süreç bekliyor bizi. Hiç kaçınılmaz. Bundan sonra gelen iktidar gerçekten çok zorlanacak. Kan kusacak. Hiç bunda bir beis yok. %100. Ama şunu unutmayın. Burada bunu yapabilmek için benim sevgili emekli hazineci abimin yaptığı gibi önce teşhisi doğru koymak gerekiyor. Yalan söylememek gerekiyor. 3,5 lirayı geçerse döviz gelin suratıma tükürün diyen soytarıları bugün ters dolarizasyon diyerek televizyon ekranlarına tekrar, üstelik Türk bayrağıyla propaganda yapacak şekilde çıkartmamak gerekiyor. Televizyon ekranında insanlara, onların hayatlarına dahil olup ekonomi anlatacak tiplerin bu işten gerçekten anlaması gerekiyor. Ve namuslu bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim sana. Böyle bir hayat anlatılmıyor bize. Bak dün itibariyle sen uyurken, ya yol senden geçerken, o kadar ustaca yapıyorlar ki yol senden geçiyor hissetmiyorsun bile. Hani eskiler der ya amiyane tabirle, kusura bakmayın ama bunu söylemek gerekiyor. Erbabı yaparsa yorgan bile titremez derler eskiler. Onun gibi sen uyurken yol geçiyor, böyle uzuyor gidiyor otoyol. O arada bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor resmi gazetede. Ve deniyor ki Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdim. Merkez Bankası Yardımcısını değiştirdim. Hoppala. Ya ne alakası var birader? Başkanı yeni değiştirdin zaten. Tamam, yardımcıyı da değiştirdim. İyi de şimdi bu kurumun, Merkez Bankası'nın özelliği için 2001 krizinde demin anlattığım bölüm var ya hani. O krizin 98'den başlayan tablonun içinde, krizin patladığı bölümde bile Türkiye bir koalisyon tarafından, üstelik koalisyonun ortaklarından biri bugünün koalisyonunun ortağı aynı zamanda MHP, onun da olduğu grupta ekonomi özerk bir alan olarak bir yere konulup pamuklara sarılıp toparlanmıştı bu ülke. Şimdi gelinen yerde artık pamuk mamuk kalmadı. Ya pamuk kaldı da bir parça, o son defin aşamasında kullanılacak, o temiz tutuluyor kenarda. Yoksa pamuğun kalanı gitti. Ama bunu yapabilmek için, bu işe gerçekten sağlıklı bakabilmek gerekiyor ve sağlıklı bakabilmek için de teşhis son derece önemli. Şu basit, size anlattığım basit tablonun içinde. Anlamadığınız bir yer olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılmayacak bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu aklınızdan çıkartmayın. Size söylenen büyük ekonomik yalanlar, hani Türkiye'nin uçtuğu, kaçtığı, işte 5 yıla kadar havada taksinin gideceği, otoyolların yapılacağı falan, çok büyük bir yalanla birlikte çöktü. Çöktü. Çünkü yol yaptılar diye övünenlerin yolları çöktükten sonra artık halka anlatabilecekleri hiçbir şey yok. En çok söylenen hikaye buydu. Yani yol yapıldı. Bütün Türkiye ağlarla sarıldı. Herkes uçuyor, kaçıyor, atlıyor, zıplıyor falan. 1930'ların sonunda Goebbels'in en çok propagandasını yaptığı hikaye bu. Ve halk da inanıyor. Otoban, yani o Almanca bir kelime otoban. Yanlış bilmiyorsam yüksek yol demek. Çünkü diğerinin üstünde yapılıyor o yollar. Acayip otoyollar yapılıyor Almanya'nın her yerine. Hatta Almanlar işgal ettikleri yerlerde de yol çalışmasına önem veriyorlar. Halka gösterge. Çünkü halk gelip alkışlıyor ve diyor ki yol yaptılar. Yol yaptılar. Hayatımız kayıyor o yolu sırasında. Ve tıpkı emekli hazineci abimin sorduğu soru gibi, biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz sorusunu sormak gerekiyor. Bugün hani döviz niye yükseliyor diye soruyorsun ya. İstedim ki güzel kardeşim, dövizin neden yükseldiğini böyle anlatayım ben sana. Çünkü birileri sana yalan söyleyecek, yine çıkacak. Kıçından uydurarak abuk sabuk, ders dolarizasyon, entropi teorisi falan filan. Geç bunları ya, bunlara gerek yok. Çok daha basit anlatılabilir. Ekonomi böyle de anlatılabilir. Ama asıl olan hikaye şu, bunun düzelebilmesi için mutlaka ama mutlaka doğru teşhisle birlikte namuslu bir ekonomi yönetiminin yapılması, düzenlenmesi gerekiyor. Bunun yöntemi de bugünden mesela Merkez Bankası Başkanı'nın şimdiden faizlerin düşürüleceğine yönelik bir beklenti oluşturmak doğru değil falan gibi bir çıkış yaptıktan sonra, düşünsenize Bloomberg'i böyle konuşuyor yeni Merkez Bankası Başkanı, dolar düşüyor. Bak çok saçma. Gazete Pencere tam doğru yerden görmüş bugün. Benim de ikinci bölümde anlatacağım yer orası çünkü. Merkez Bankası Başkanı konuşup diyor ki hemen faiz indirim beklentisi doğru değil. Yani biz böyle bir şey söylemedik. Hemen ekonomi yönetimi böyle konuştu diye dövizde bir toparlanma başlıyor. Deniyor ki ya yani herhalde yapacak adam. Üzerine ekonomi yönetimin arkasına koyduğu sanal kırmızı bayrakla çıkıp siyah takım elbiseye sarı kravat takmak olan bir tip, ekonomiden zerre kadar anlamayan bir tip, çıkıp diyor ki ekonomi yönetimine ilişkin olarak, ters dolarizasyon kaçınılmazdır. Yani çok kısa bir süre içinde elinizdeki dolarlar acayip düşecek falan. Dolar bir daha deparlıyor. Buradaki sorun, bu sabah Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayınlanan o kararnamenin içindeki durumdur. Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcısı değil burada mevzu. Burada sıkıntı, 1998'den bu yana bir tabloyla açıklamaya çalıştığım ekonomi yönetimine anlamayanların müdahalesinin devam edeceğine yönelik beklentidir. Bundan sonra Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alan, başkan yardımcısını görevden alan, ekonomiden nohut kadar anlamayan tipler bundan sonra da ekonomiye müdahale edecek demektir. Ve bu kadar borç stoku ortada dururken bir yandan da bu kadar aymaz tipler, üstelik hiçbir boktan anlamadıklarını kabul etmeden üzerine oynarken dövizdeki boynaklığın durma ihtimali hiç çok güzel kardeşim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım açıklayıcı bir yayın olmuştur. Ben çalışmamı öyle yapmıştım. İnşallah becerebilmişimdir. Çünkü derdim hakikaten bunun bir ekonomi dersi olması değil. Sadece aklınızda kalsın. Size söylenen büyük yalanlara inanmayın ya. İkna olmayın hemen. Bir düşünün. Çünkü bunların açıklanabilme, anlatılabilme yöntemi var. Namusla size anlatıldığı zaman anlaşılmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bugün sadece bunu yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bu yayını izleyenler arasında o kadar farklı görüşten insan var ki. İktidarı destekleyen var, iktidarın 180 derece karşısında olan var, siyasetle hiç alakası olmayan var. Hepsi var. Ama hepimizin ortak bir noktası var. Öyle büyük bir zemin ki bu. Bu ülke, bizim ülkemiz, vatanımız, memleketimiz. Biz iyi yaşamak istiyoruz burada. Farklı insanlar bir arada iyi yaşamak istiyoruz. Ve biliyoruz ki bunu yapabilmenin yöntemi birbirimizden korkmamak. Konuşabilmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. Yaparız. 6 yıldır yapıyoruz, bundan sonrasında da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ve şunu aklımızdan çıkartmayalım. Kardeşim, tek başına kurtuluş diye bir şey mümkün değil. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayın sürsün. Çünkü burada anlatılanları bana kimse anlatmıyor. Çıkıp abuk sabuk şeyler söylüyor insanlar. Kimi yalan söylüyor. Kimi anlatacağını nasıl anlatacağını bilmiyor. Bu yayın sürsün. Ben ne yapabilirim derseniz patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteç var orada bir tane, ona dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol diye bir düğme var. Aynı düğme ünsalunlu.com.tr'de, yani benim internet sistemde de var. Bu arada unutmayın, orada günlük haftalık kitap tavsiyelerinde bulunuyorum. İşte buradaki yayınları oradan da izleyebiliyorsunuz. Abone ol düğmesi orada da var. YouTube'a abone olun bir tek mail adresiyle. Katıl diye bir düğme göreceksiniz. Hem YouTube'da hem benim internet sitemde. YouTube'da kısa videoyla nasıl kullanılacağını da açıkladım ama o isterseniz bu yayına maddi katkılarınızı, küçük maddi katkılarınızı iletebilmek için YouTube'un sunduğu bir imkan yayıncılar açısından. İsterseniz bölümü önemli. Çünkü istemezseniz böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı ve her zaman parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkıyı iletmenin başka yöntemlerini anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Unutmuyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Ha, YouTube'dan beğeniyi unuttuk. Şu YouTube'dan izleyenler yukarı doğru baş parmak var ya, o hayati önem taşıyor. Gözünüzü seveyim yapın eğer yayını beğendiyseniz. Çünkü YouTube başkalarına da bu yayını önerecek demektir o. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdikleriyle beraber olabileceği, yüzünün güldüğü, ağzının tadının hep yerinde olduğu çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.